bölümü bir bölüm var Hristiyanlıkla ilgili. Yani Hristiyanlığı inceleyeceğiz ve Hristiyanlığı aynı zamanda o tarihsel duruma, tarihsel ortam, onu oluşturan tarihsel ortamla birlikte inceleyeceğiz. Yani Hristiyanlık şey değil, öyle bir peygamberin ya da bir kişinin kafasında oluşan bir mitoloji değil. Mitolojinin kendisi de şey, zaman içinde oluşuyor.
Şişimize falan mı başlıyor?
Ama şu an fazla ilgilendirmiyor bizi. Dikkatı çekiyorsa değiştirelim. Sezar'a gelmiştik. Sezar'a bunu nasıl yapalım? Yani Roma İmparatorluğunu analiz ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Yani bunun nedir anlamı, önemi ve nasıl ortaya çıktı, bugüne etkileri nelerdir? Söylenen, ondan yani ona yüklenen nitelikler gerçekten anlayabileceğimiz ya da doğrulayabileceğimiz şeyler mi? Çünkü Roma İmparatorluğuna dünya tarihinde önemli bir rol yükleniyor ve nedir o rol? Türklerin Roma İmparatorluğu'yla ya da Roma tini ile ilişkileri nedir? Var mıdır? Varsa nedir? Bunlar bizi de ilgilendiren şeyler. Birinci dereceden, yani Çin'i ilgilendirmiyor Roma İmparatorluğu. Birinci dereceden ilgilenmiyor. En azından bir Çinli Roma İmparatorluğu'nu tarihsel bir olgu olarak inceler ama kendi kültürü üzerinde herhangi bir etkisi açısından inceleyemez. Ya da Japonya'nın Roma'yı, yani Japonlar da Roma'yı inceliyorlar ve kendileri Japonya ve Roma İmparatorluğu arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Ya da Çin ve Roma İmparatorluğu arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Doğrudan bir ilişki. Yani şey, hani Çin'in ya da böyle real bir ilişki değil. Yani gidip Çin'den somut bireylerin Roma İmparatorluğu ile ilişkiye girmeleri şeklinde değil ama Çin'in Roma İmparatorluğu tarafından etkilen ya da Roma'nın Çin tarafından. Bunlar arasında ilişki var mı? Aslında yok, doğrudan doğruya yok. Yani Moğollar ve Çinler arasında ilişki var. Çünkü Moğollar yukarıdan Çin'e istila etmeye çalışıyorlar. Çin'e giriyorlar, istila ediyorlar da. Ve istila ettikten sonra Çin bölümünü okurken incelemiştik, görmüştük şey. Bu şeyler, Moğollar... Çin'e giriyorlar ve Çin onları absorbe ediyor. Yani Çin'i yönetmeye de başlıyorlar kendileri bizzat. Ama Çinliler olarak o işi yapıyorlar. Yani Çin'i yönetmek için Çinli olmak gerekiyor. Şimdi Çinlerin başka kültürlerle ilişkileri var ama genel olarak izole bir devletti. Değil mi? Yani dünya kültürlerinden yalıtılmış, kendini o kapalılık içinde tutmada direten ve dış etkiyi almayan ya da dış etki yapmaya da pek istekli olmayan bir garip kültürdü Çin kültürü. Hint kültürü o da şey, işte ölçüde yalıtılmış bir kültür ve bunlar etkileşmiyorlar şeyle. Etkileştikleri zaman ortadan kalkıyorlar. İnsan durumunda en azından etkileşim o Hint tininin ortadan kalkışı oluyor. Yani başka bir kültüre dönüşüyorlar. Ortadan kalkmanın anlamı o. Çin'den şey çıktı, Bangladeş ve Pakistan çıktı ya da Hint tininden İslam'la etkileşim sonucunda o ortaya çıkan değişimin sonucu şey oldu, iki tane yeni devlet oldu. Şimdi Roma tininin o Asya ile bir fazla şey yok, ilişkisi yok. Roma'nın Asya ile en yakın ilişkisi Partia ile oluyor ama o da yani verimsiz bir ilişki. Partia'yı biliyoruz. Anadolu'nun doğu tarafına kadar gelen bir kültür. Şimdi Roma tininin analizini yapıyorduk ve şeye kadar geldik, imparatorluğa kadar geldik. Yani cumhuriyet evresi, kraliyet evresinden geçtik, başladık. Kraliyet olarak başladık. Cumhuriyete evrimlendi ya da dönüştü. Yani tek bir monarşi, tek bir kişisel erkin yönetimi yerine daha kurumsal bir yönetime geçti Roma tini. Yani kraliyetten şeye geçtiği zaman, kraliyete geçtiği zaman krallar ortadan kaldırıldı ama yerine iki tane konsül getirildi. Bir tane değil. Romalılar şeyden korkuyorlar. Tek kişinin yönetiminden ve konsülleri bile o yüzden iki tane. Ondan sonra onun yanında bir senato vardı, onun yanında halk meclisleri vardı, onun yanında tribünler getirildi plebeyin temsilcisi olarak. Ve tribünlerin gücü Roma tarihinde her zaman çok özel bir faktör. Yani tribünler, halkın tribünleri. Daha sonra sayıları ona çıkartılıyor. Ve bu sayıların artması aslında tribünlerin gücünü zayıflatıyor çünkü oy birliğiyle karar vermeleri gerekiyor veto için. Yani tribünlerin senatodan gelen bir kararı veto etme hakları var. Bir tribünün, yani plebeylerin bir temsilcisi senatonun bütün gücünü kırabiliyordu. Ve Sezar zamanında ya da şeye doğru, cumhuriyetin sonuna doğru geldiğimiz zaman tribünlerin gücü önemli ölçüde, çok daha büyük bir ölçekte artıyordu ve aslında öyle bir duruma gelinmiş oluyor ki şeyde, Cumhuriyet'in yıkılışına doğru patrisyenlerden olmak bir dezavantaj, pleblere ait olmak ya da o takımdan olmak bir avantaj gibi görünüyordu. Çünkü tribünlük pleblere aitti ve Sezar'ın kendisi de şeydi. O şeyden yana, yani patrisyenlerden değil. Aslında Sezar Julius ailesine aitti. Julia ailesi de işte eski bir patrisyen aileydi ve bunlar soylarını Venüs'e kadar dayandırıyorlardı. Sezar'ın şeyi öyleydi. Özel. Ama yine de orada patrisyenlik bir dezavantaj olmuştu. Neden plebleri, neden patrisyenlik dezavantaj? Çünkü pleblerin politik yapıdaki ya da politik durumdaki güçleri, etkileri, nüfuzları artmış oluyor. Şimdi şeyi anlamak önemliydi. Cumhuriyetin imparatorluğa dönüşümü. Neden oldu bu? Ve bu önlenebilir miydi? Ve ne anlama geliyordu? Hegel orada bir takım çözümlemeler yapıyor. yani bir kere diyor Sezar'dan sonra, aslında ilk imparator Augustus. Sezar'ın evlatlığıydı değil mi? Octavius. Daha sonra Augustus adını alıyor. Ve bunlar devlette herhangi bir değişim yapmıyorlar. Yani hiçbir değişim yapmıyorlar aslında. Anayasayı değiştirmiyorlar. Döneminde bütün yaptıkları şey devlet yetkilerini ya da güçlerini kendi kişiliklerinde toplamak. yani senatoyu kendileri atıyorlar, seçiyorlar. Senato şeyin imparatorun tam denetimi altında. Ondan sonra konsüllük görevini kendi üstlerine alıyorlar. Tribünlük görevini kendi üstlerine alıyorlar. Sensörlük görevi var. Sensör oldukları biraz şey karışık gibi görünüyor. Ya konsül ne yapıyor? Tribün ne yapıyor? Sensör ne yapıyor? Praetor ne yapıyor? Proprator ne yapıyor? Böyle adlar var. Ama bunların hepsi şey. Genel olarak bugünkü bakanlara karşılık düşen görevler taşıyorlar. Yani sensör sayım yapıyor. Sensör. Ama sensör aynı zamanda da sansür ediyor. Yani moral denetimi yapıyor. Bugün moral, bugün ahlak bakanlığı yok değil mi hiçbir devlette? Ne yapardı ahlak diye şey?
Etik kurulları var işte, var ya şimdi.
Evet, yani etik bakanlığı yine de yok.
Ahlak polisi var İran'da.
İran'da var değil mi ahlak polisi?
Ahlak polisi çok lazım. Diğer kurumlar var ya işte.
Tamam. Güzel, yani ona benzer bir görev yapıyor.
Rütük de bir yandan dolayı
değil. He?
Rütük.
Tabii sansür kurumu.
Aileden sorumlu
devlet bakanı. Evet. Aileden sorumlu devlet bakanı ama o ailenin moral yanıyla değil şeyle ilgileniyor. Neyle ilgileniyor?
Zaman zaman ahlak konusunda da ahkam kesiyor ya.
Öyle mi?
Evet tabii.
Yani o kaçınılmaz ama resmi görevi herhalde o değil. Ya da öyle bir yetkisi yetkisinin dışına çıkıyor olabilir orada. Ama Romalılarda bir sansör şey o konuda yetkili. Yani moral olarak denetleyebiliyor ve Çin'de de vardı. Yani karısını sevmeyen kocaya para cezası kesiliyor. ya da onun gibi bir şey. Bu biraz şey, komik görünüyor. Ya da devletin sınırlarını aşması gibi görünüyor. Yani devlet moral alana girmemeli.
Şimdi orada sansür nasıl işliyor? Basın yok, televizyon yok, bir şey yok. yani sansür kime karşı uyguluyor?
O senin tanımadığın sansür modern dönemdeki sansür ve modern dönemdeki sansür sözcüğü terimi oradan geliyor. Yani tabii ki Romalılarda şey yok, dediğin şeyler yok ama yine de onların moral denetlemeleri var. Yani moral problemi. Şimdi
devlet morale karışmamalı dediniz ya.
Karışamaz. Ya da evet o yüzden karışmamalı.
Ama yasalarla zaten bir şekilde ahlak ya da morali şey yapmıyor mu? kurallara bağlamıyor mu dolaylı yoldan?
Şimdi o zaman devlet ve ahlak ilişkisini düşünmemiz gerekiyor. Devlet şeydi, istençti ve nasıl bir istençti devlet? Şeye geldiğimiz zaman, modern döneme gelinceye kadar devletin... devletin
nasıl? Ulusal yasa isteyincidir demiştik.
Halkın isteyincidir.
Evet, ama o yasanın, yasa kimin istenci? Yani yasanın yapılması önemliydi. Yasayı imparatorlar yapıyordu. Ya da Yunanlarda görüyorduk, belli bireyler halk tarafından ya da belli güçler tarafından yasa yapmakla görevlendiriliyordu, Solon gibi. Ve onlar yasa yapıyorlardı. O yasaları yasalar devletin özüydü. Yani yasasız devlet olanaklı bir şey değil. Yani Hammurabi yasaları var. Yani yasaları ne işe yarıyor? Gerekli mi yasalar? Yani yasaların olmaması istenebilir bir şey mi? Ya da yasalar baskı aracı mı halk üzerinde ya da işçi sınıfı üzerinde? Yani yasaların baskı yaptıkları doğru. Eğer direnilirse. Ama eğer direnilmezse ve o yasalara bireyler kendi istençleriyle, yani bir insan yasayı kendisi yapıyorsa ona direnmesinin bir anlamı olur mu? Ya da onun tarafından ezilmesinin, baskılanmasının bir anlamı olur mu? Diyorsunuz ki ben şu bunu yapmayacağım. O bir yasa. Ondan sonra o yasa beni baskılıyor der miyiz? Ya da o yasa bana sınır oluyor der miyiz? Aslında eğer o yasa benim şeyimi, moral onayımı alıyorsa, yani duyuncumun onayını alıyorsa, neye karşı, yasayı neye karşı, neden yasalara gereksiniyoruz?
Özgürlükleri korumak, kişi haklarını korumak için.
Evet.
Aslında ama bir şekilde kişi haklarını, yani kişileri de sınırlıyor yasalar. Mesela yani içki içme yasağı diyelim henüz yok ama
evet.
İleride olabilecek gibi bir şey. Osmanlı'da da yapılıyordu, içki yasağı koyuluyor. İçkiyi yasaklayan...
Amerikalılar da koyuyorlar. 20. yüzyılda Amerikalılar...
Ahlakına karışmış olmuyor musun insanların? Yani içki içerek ahlaksızlık yapmasını engellemek zaten oradaki amaç. Dolaylı yoldan bir şey.
Amerikalılar...
Moral alanına giriyor.
İçki yasağı nasıl bir şey? Ya Amerikalılar öyle bir yasağı uyguladılar ve başarılı olamadılar. Yani içki yasağı getirdikleri zaman aslında ondan mafya yararlandı ve toplumda suç oranı arttı.
İçki underground oluyor ondan sonra.
Evet, içki engellenmedi. İçki tüketimi engellenmediği gibi bir takım yasa dışı o şeyler ortaya çıktı. Örgütler ortaya çıktı. Şiddet arttı vesaire.
Uyuşturucu yasak mesela.
Değil. En azından büyük bir bölümü Hollanda'da serbest. Ne efendim?
Batı'da şey
yok. Evet. Evet. Yani yasa yasayı nasıl bu konularla nasıl ilişkilendireceğiz? Yani yasanın moral yanı var ya da yasanın moral temeli var. Niye moral temeli var diyoruz yasanın? Duyuncunun onayını alıyor. Yani insanların şeyi var. Diyelim ki içkiye karşı bir düşkünlükleri var ya da uyuşturucuya karşı bir düşkünlükleri var. Çocukların ya da büyüklerin fark etmez. Bu onların doğal yanlarından geliyor. Yani moral değil, doğal yanlarından geliyor. İnsanların düşkünlükleri, kendilerini denetleyemeyen eğilimleri. Bunları, bu doğal yanlarını insanlar aslında istençleriyle engelleyebilirler ya da denetleyebilirler bireyler. Yani içki içmek vesaire gibi şeyler ya da uyuşturucu, sigara ya da daha başka şeyler. Doğal dürtüden kaynaklanan davranışlar istenç tarafından engellenebilir, durdurulabilir ve bu o doğal eğilimin baskılanması anlamına geliyor mu?
Evet.
Geliyor. Evet. Ve bu baskı özgürlük. Çünkü insanı doğal eğilimin elinden kurtarıyor. İstenci. İstenç özgürlükle bir. Hegel şey diyor aslında, yani istenç ve özgürlük ilişkisini anlamak için diyor, özdek ve ağırlık ilişkisini düşünmek iyi olur diyor. Özdeğin, maddenin ağır olmaması pek olanaklı değil. Aynı şekilde istencin, eğer istençse özgür olmaması pek olanaklı değil. Yani istenciniz varsa özgürsünüz. Olması ve özgür olmaması o şey, o olanaklı değil. Çünkü istenç şu demek. İstiyorum. Bilmek özgürlük mü? içki içmek evlen istiyorum ya da mi? Seyahat etmek istiyorum ya da vesaire. Yani isteyebilmek. Köle isteyemiyor. Yani kölenin isteyememesi onun köle olmasından geliyor. Köle isteyebilir belki ama gerçek anlamda onu istenciyle yapamaz ya da gerçekleştiremez. Yani köle isteklerinden vazgeçmeyi öğrenmek zorunda. Köle devam ederse, köleliğiyle çelişki içeri dışarısa o zaman şey, ya ortadan kaldırılır. Yani ya kendine işkence eder sürekli olarak. Şimdi burada başka psikolojik sorunlar da var ya da enteresan psikolojik sorunlar da var ama onlara girmeyelim isterseniz. Yani çünkü insanların kölenin durumunu kabul etmesi ve onu bir alışkanlığa çevirmesi onu aslında bir yerde o çelişkiden kurtarıyor. Yani çelişkiyi örtüyor, gizleniyor çelişki. Kölenin varoluşundaki çelişki gizleniyor. Kölenin o kendi durumunu onaylaması sonucunda alışkanlığa döndüğü zaman boyun eğme durumuna geldiği zaman, isyan kalktığı zaman köleler belki de huzur kazanıyorlar. Yani bir kölenin huzuru nasıl olabilecekse, değil mi? O kadar. Ama Spartacus örneğin diyelim şey yaptı, o huzuru istemedi. Yani onlar ayaklandılar ve o şey getirdi. Yani şey getirmedi, kurtuluş getirmedi. Köleleri yok edildiler hem de pek çok Romalıyı da yok olmaya, onun da yok olmasına neden oldular. Şimdi nerede kaldık?
Sezar'da kaldık. Şimdi Sezar'ın şeyin yasaları...
Moral ve devlet orada kaldı.
Moral devlet. Şimdi yani onu bağlarsanız...
Yasa özgürlük demek. Yasanın özgürlük demek oldu. Yasanın işlevini düşünürsek o şeyi çıkarsayacağız kolayca. Yani insanlar yasaya isyan ediyorlar ya da yasayı sanki düşünmeden...
Ama demokratik sistem evet. Ortak şeyle anlaşmayla çıkıyor yasa. Ama
peki demokratik olmayan...
Sezar'ın çıkarttığı yasa. Kendim yaparım yasayı diyor.
Evet yapıyor da. Evet, senatoda ona evet demek zorunda.
Ona evet demek zorunda.
Yani o gerçi zaman... senatoda öldürüyorlar. 60 kişilik bir grup Sezar'ı öldürüyor. Cumhuriyetçi grup. O Britistanların arasında var. Ama yine de şey bir şey değiştirmiyor. Çünkü mesele Sezar kişiliğinde değil. Çünkü Cumhuriyet artık işlemez duruma gelmiş. Ve Sezar Roma'ya yürüdükten sonra Rubikon'u geçip aşağı inip başkente geldikten sonra zaten devlet erki, devlet gücü onun kucağına düştü. Çünkü düşmanları yok edildiği zaman onların ellerindeki güç şeyde kaldı, havada kaldı. Yani senatoyu dize getirdi, konsüllüğü üzerine aldı. Ondan sonra yani çünkü şeydi, cumhuriyetin bir bölüngüler yığını tarafından yönetilmesi, o kadar büyük bir alanın öyle o kadar kötü bir devlet tarafından yönetilmesi olanaksızdı. Roma kendini dinçleştirdi, tazeledi ve ondan sonra birkaç yüzyıl...
İmparatorluk büyüdüğü zaten sınırlardan belli zaten şeye geçtiği zaman.
Tabii İmparatorluk Parthia'ya kadar büyüyor. Evet. Yukarıda İngiltere'ye geçiriliyor.
İmparatorluğa geçtikten sonra.
Evet. Ama yine de imparatorlukla birlikte başka bir olay daha gelişiyor. Yani Roma, şimdi Hristiyanlık ve Roma'yı, Roma İmparatorluğunu ya da Roma dinini ilişkilendirmeye çalışacağız. Bu şey biraz ağır bir konu ve yani birlikte yapmamız için ne gerekiyor? Şey gerekiyor, herkesin bu kavramsal altyapıda sıcak olması, yani güçlü olması ve ampirik verileri de biliyor olması gerekir. Yani onu yapabiliriz ama daha fazla çalışmanız koşuluyla. Şu an Roma ve Hristiyanlığın ilişkiye, bu ilişkiyi görmeniz gerekiyor çünkü zaman olarak şey, aynı yani Hristiyanlığın doğduğu zaman Roma'nın cumhuriyetten tine şeye, İmparatorluğa geçiş zamanı, öyle mi? Ne zaman öldürüldü? Ne zaman doğdu? 100 yılında. 44 yılında suikaste uğradı. Ve Hristiyanlık hala yok. Yani Hristiyanlık aslında 1. yüzyılda geliyor. 1. yüzyılın içinde geliyor. Yani ama İsa sıfır. İsa ne zaman öldü? 30 yaşlarında öldü. Öldüğü zaman, onun ölüm zamanı aşağı yukarı o sıfır dediğimiz tarihe karşılık düşüyor. Yani İsa Sezar'ın ölümünden daha sonra doğdu. Ama İsa doğduğu zaman Roma İmparatorluğu da doğmuş oluyordu. Yani imparatorluktan, işte cumhuriyetten imparatorluğa geçiş zaman. Şimdi Roma tinini inceleyeceğiz. Yani Roma tini, Hristiyanlık biraz karışık ama ya bunları yineleyeceğiz... Ya da kayıtlardan dinleyeceğiz. Bu kaydı ben alabilir miyim? Tekrar çalışıyor galiba. Değil mi? Açık mı?
Açık.
Tamam, iyi. Onu bana bugün verirseniz sevinirim. Çok karıştırmadan nasıl şey yapabiliriz, bilebiliriz? Yani Roma dini ve Hristiyanlık arasında bir bağlantı var. Hristiyanlık Çin'de ortaya çıkmadı, Hindistan'da ortaya çıkmadı, Avrupa'nın göbeğinde de ortaya çıkmadı. Hatta Roma İtalya'da da ortaya çıkmadı. Kudüs'te ortaya çıktı ya da Filistin'de ortaya çıktı. Neden orada çıktı? Bunları anlamamız gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir şey var, ilk dikkatinizi çekmesi gereken şey. Hristiyanlık Yahudilikten çıkmasına karşın Yahudilikle bağdaşmayan birçok yan taşıyor. Yani Yahudiliğin bir ürünü gibi görünmüyor. Farklı olduğunu anlarsak iyi olur. Çünkü yani bu kültürler her ikisi de bugün varlar. Hem Hristiyanlık hem Yahudilik ve biz de o alanın içerisindeyiz. O kültürlerin etkileştikleri alan içerisindeyiz. Şimdi yani Hristiyanlığı ve Yahudiliğin ilgisi ya da benzerlikleri. Bir de şey önemli. Roma dininin, Hristiyanlığın biçimlenmesindeki etkisi. Yani niye o Roma dinini ya da Roma kültürünü biraz daha analiz etmeyi gerektiriyor. Bu dönemdeki Roma dininin belirlenimi neydi? Nasıl anlatabiliriz? Ya da Türk dinini nasıl? Ya da İsveç ya da Alman dinini nasıl anlatabiliriz? Bunlar aynı din değiller. Avusturya ve Almanya bile ayrı karakterler gösteriyor. Hatta Doğu Almanya bile bugün Batı Almanya için hala belli ölçülerde yabancı olmayı sürdürüyor ve henüz tam bir asimilasyon, entegrasyon yok. Yani Çin, Roma karakteri nedir ya da Roma dininin temel belirlenimleri nedir ve bunun Hristiyanlıkla ilişkisi nedir? Bunları anlamamız gerekiyor Hristiyanlığı anlamak için. Bu şey. Yani bu matematik probleminden daha zor. Çok daha zor. Yani bir top dünyaya çarptığı zaman ne kadar ısı çıkaracak ya da ne kadar derine gidecek falan ya da bir köprünün ayaklarına binen basınç miktarı nedir? Boz köprüsünün kablolarının her birine dikey kabloların gelen ağırlık nedir? İşte bir tır geçerse yani bunlar fizik problemleri ve bunlardır. Yani bunları gözümüz kapalı yapabiliyoruz. Elimizde şey var, kalkülüs var ve yeterli yani bir de fizik yasaları. Ama Roma dini ile Hristiyanlık arasındaki ilişki, Hristiyanlık dini arasındaki ilişki, etkileşim vesaire bunlar bunları çözmek bir fizikçinin problemini çözmek kadar şey değil, kolay değil. Aslında kat kat daha zor. Çünkü faktörler çok daha fazla, çok daha yüksek ve çok daha fazla etkileşim var. Yani burada görünüyor, pozitivistlerin bakış açısından bu faktörler. Yani örneğin Roma dininin faktörleri, özgürlük diyelim, iç özgürlük ya da imparatorun istenci falan. Yani Roma dininin kategorileri ve Hristiyanlığın kategorileri. Bunlar sayısal olabilecek kategoriler değil. Ölçülebilecek, sayılabilecek nicel kategoriler değil. Dolayısıyla pozitif bilimlerin tarzına uyan bir çözüme açık değil. Öyleyse bu bilim değil. Pozitivistlerin genel şeyleri bu, tutumları bu. Bu kadar şey. Çocukça diyeceğim yani kusura baksınlar. Çünkü bu bilimi sayıya indirgemek şey değil, doğru kabul edilebilecek bir şey değil. Burada kavramlar var ve kavramlar yani doğa durumunda bile kavram ilişkileri birinci planda duruyor. Sayısal ilişkiler ikinci planda duruyor ya da sayısal ilişkilerin kavramsız olarak bir anlamları yok, hiçbir anlamları yok. Yani kuvvet, kütle ve ivme ilişkisinde ben o kavramları silersem geriye kalan sayıların zaten şeyleri olmaz. 3 eşittir 3, 5 eşittir 5 gibi bir denklem ortaya çıkar ki orada anlam yok. Anlam bile oraya kavramlar tarafından veriliyor. Yani formülün özü kavram. Şimdi o yüzden şey zor. Ve Hegel ne yapıyor? Bu hala bugün tarihçiler, dünya tarihçileri yani sadece Türk tarihçilerini kastetmiyoruz. Amerikan, Avrupa vesaire tarihçileri. Bu konuyu ciddi bir biçimde ele alamıyorlar. Çünkü ampirik bir biçimde ele alıyorlar ve yani çok aydınlatıcı ve güçlü çözümlemeler yapamıyorlar. Bu bir tane kadar benim incelediğim araştırma ya da başka çözümlemeler şeyi gösteriyor. Dünya tarihçiliğinin henüz gerçekten zayıf olduğunu ve hatta pozitivistler haklı gibi görünüyor. Çünkü bunlar öyle bir yöntem izliyorlar ki yöntem değil. fi olarak. Canları ne isterse, sanki hangi kategorileri kullanacaklarını kendileri seçiyorlar gibi görünüyor.
Öyle oluyor.
Ve hangilerini ön plana çıkaracaklarını kendileri seçiyorlar. Hangilerini arkaya itecekleri, hangilerini sözünü etmeyecekleri falan. Bunlar şey çok subjektif ve bir bilim incelemesine ya da bilimsel tutuma yakışmayan bir tutum gösteriyor. Ama görgül araştırmalar olarak onlardan yararlanıyoruz. Çünkü yani Roma tarihinde ne oldu, ne bitti falan. Ben bunu nereden öğrenebilirim? Roma tarihçilerinin kendisinden öğrenebilirim her şeyden önce. Ve bunlar da yani bizim okuduğumuz tarihler de o kaynakları kullanıyorlar. Tukitides'i kullanıyorlar, Livius'u kullanıyorlar, Plutark'ı kullanıyorlar. Ve Hegel de onları kullanıyor aslında. Herodot çok daha geride kalıyor. Ama yani Roma, daha başka modern tarihçiler belki daha fazla kaynağa da ulaşabiliyorlar. Her neyse, yani görgül tarihçilikten malzeme bulma, gereç bulma açısından yararlanıyoruz. Yoksa onların yöntemleri bilimsel değil. Neden? Çünkü şeyler, bilim nedir bilmiyorlar ve bilmeden de bilimsel yöntemi uygulayabilecek durumda değiller. Bilimsel yöntem nedir? O süreçteki usul bulup çıkarma yöntemi ve usul bulup çıkarmak için usul bilmek gerekir. Orada çıkarılacak olan usul, kılgısal usul, moral usul, törel usul, politik usul. O zaman o alanların kategorilerini içeren usul orada bulup çıkarmak gerekir ve bunu ancak felsefe, yani kurgu felsefe yapabilir, kavramsal felsefe yapabilir. O zaman tarihte neyin olup bittiğini şey yapabiliriz, bir duruma gelebiliriz. En azından o konuda düzgün bir yola girmiş olabiliriz. Yani tarihi bilimselleştirme ya da bilim yapma sürecine gelmiş olabiliriz. Bunu, bunun yöntemi şey, tarihte usul bulup çıkarmak. Olup olmaması konusunu daha önce konuştuk. Nasıl bilim olur tarih? Bu söylediklerim olayı bir parça ya da soruyu bir parça yanıtlıyor. Yani %100 yanıtlıyor demeyeceğiz ama belli bir ölçüde yanıtlıyor. Yani tarihin bilim olması için objektif olması gerekir. İkincisi orada usul işleyişinin bulması gerekir. Ve tarihin anlamı konusu, yani tarihin anlamı şeyde, tarihin özgürlük ereğine doğru, tinin özgürlük ereğine doğru gelişen bir süreç olmasıydı. O zaman bu faktörleri dikkate aldığımız ölçüde ya da tarihsel araştırmanın temelleri yaptığımız ölçüde tarih bir masal olmaktan çıkacak ya da bağlantısız bir veriler yığını olmaktan çıkacak.
İsa'nın Hristiyanlığı köleliğin özgürleşmesinin usulü mu gitmiş olur?
Hristiyanlık ve Roma tini bağlantısına geleceğiz. Orada evet, yani bu problem şey. Belli yanlarına girelim ve oralarda doğru konuşmaya, doğru çıkarsamalar yapmaya çalışalım. Yahudiliğin karakteri neydi? Yani Yahudilik şeye uymuyordu.
Sadece bir cemaat.
Politeizm var değil mi Roma İmparatorluğu'nda? Çok tanrıçlık ve putperestlik var. Yani putlara tapıyorlar ve çok tanrıyı kabul ediyorlar. Yani o tinin içine kendinizi koyarsanız, politeist olmayı denerseniz, bir deneyin, empati yapın. Mitra Tanrı, ondan sonra işte Demeter Tanrı, Zeus Tanrı, Tanrılar çok. Evet, herkes Tanrı. Yani her ulusun şeyi var, diyelim Tanrısı var ve o Tanrılar birbirlerine düşman değiller. Birbirlerini olumsuzlamıyorlar. Birbirlerinin yanında var oluyorlar. Ve o Romalılar için şey, onları reddetmek bir yana tam tersine onları kabul ediyorlar. Yani Mitraizm diye bir şey var. Hegel de onun sözünü ediyor. Issus diyor. Issus'un yanında Mitra'da. Bütün Roma İmparatorluğu'nda tapınılan bir tanrı o tanrı olarak kabul ediliyor, tapınılıyor ve özellikle de orduda, askerler arasında yaygın Mitraizm. Nedenleri var. Şimdi Roma'da çok tanrıcılık var ve Yahudiliğe bakalım. Yahudilik nasıl bir şey? Tek tanrı.
Kayın
kendine dönük. Tek tanrısı var, Yahova'sı var ve o Yahova İsrail kabilelerinin tanrısı. Ve Yahova tek tanrı değil aslında. Başka tanrıları da kabul ediyor. Değil mi?
Seçilmiş bir topluluk. Buna inanıyorlar.
Evet. Şimdi 50. sayfada İncil'de şey var. Bak şöyle diyor. And I will smite all the firstborn in the land of Egypt, man and beast, and all the gods of Egypt I will execute judgments. Mısır'ın tüm tanrıları üzerinde yargıda bulunacağım diyor. Bu Mısır'ın tüm tanrıları üzerinde yargıda bulunacağım. Bu şey, Exodus, çıkış. Oradan okudum. Şimdi bir başka şey, bu sayfada var. 63. Yani bunları isterseniz yerlerine alabilirsiniz. Now I know that the Lord is greater than all gods. Because he delivered the people from under the hand of Egyptians. Şey diyor, now I know that the Lord is greater than all gods. Lord, yani Tanrı, bütün tanrılardan daha büyüktür diyor.
Lord kim?
Lord, Yahva. Yani şey diyor, Yahudilerin tanrısı. O Tanrı diyor, başka bütün tanrılardan daha büyüktür. Buna benzer birkaç tane daha şey var, alıntı var, yapmayayım onları. Yani 65, 67, 68, 167, 169, 170'li tonlarca, yani birçok yerde, bir aşağı yukarı 10-15 yerde İncil. Burada şey, yani şimdi Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık, bunlar tek tanrılı üç büyük din olarak kabul ediliyor değil mi? Evet. Monoteizm, buna üç de. Ama Yahudilik aslında monoteizm olmaya çok uygun değil. Yani özel bir tanrısı var ve o tanrı başka ulusların, başka halkların tanrısı değil. O tanrı kendi halkını kayırıyor ve öteki halklara karşı aslında şey, belli bir düşmanlık da taşıyabiliyor, gösterebiliyor.
Evet, onlardan güçlü.
Yok edici. Onlardan güçlü. Yani onlar şey değil, başka tanrılar ve başka uluslar şey değil, dost ya da nötral bile değil. Ya da açıkça düşman. Faktör var, onu buraya uygulayabiliriz. Eğer din kavramı diye bir şey varsa, kavramı dinin aynı zamanda gerçek biçimini ya da ideal biçimini ya da en iyi ya da optimum biçimini anlatıyor. Ve bu optimum biçim her ne olursa olsun, buradan kolayca görebiliriz ki, böyle yerel bir tanrı, mahalli bir tanrı ve bir kabileye özgü bir tanrı şey değil, din kavramına uygun değil.
Yani bunlar somut şeyler, bunlar kırılabiliyor, dökülebiliyor diğerleri tarafı kullanabiliyor. Dolayısıyla aşağılanabiliyor.
Kimler?
Yani putlar falan kırılabiliyor, dökülebiliyor, aşağılanabiliyor. Dolayısıyla soyut tanrıya geçtiğiniz zaman, ki çizgiler burada öyle şey yapıyor. Geçtiğiniz zaman kimse ne kırabiliyor, ne gidebiliyor. Herkes şey, de ırkılayabiliyor.
Ama bu Yahva soyut bir tanrı, yani o doğru.
Soyut işte, orada dolayısıyla hiçbir şekilde kırılgan olmuyor.
Evrensel değil.
Şey
yapıyor.
Şimdi Yunan tanrılarında antropomorfizm var. Antropomorfizm var. Ne demek bu? Yunan tanrıları. Onu düzeltelim. Orada bir bilincimizde bir ayar gerekiyor. Yunanlılar simgeye tapmıyorlar. Zeus'a ya da Athena'ya taptıkları zaman o taptıkları heykel Athena'nın kendisi.
Evet.
Bu bize zor geliyor bunu yapmak. Yani biz diyoruz ki hayır orada simge var aslında. Yani Athena soyut ama Yunanlı o heykel aracılığıyla soyutlar. Hayır, Yunanlı o heykeli şey olarak alıyor. Tanrıça olarak alıyor. Onun şey değil. Temsil ettiği bir şey yok. O kendisi.
İşte onu kırdığınız
bunu düşünmeniz
zaman,
zor.
Siz onu kırdığınız,
onu kırdığınız zaman
putperest şey yani.
Tabii.
Yok etmiş olur.
İkonoklazm. Yani o daha sonra gelen bir ikona. Ve Persler Yunanistan'a girdiklerinde, yani Atina'yı ele geçirdiklerinde, evet. Persler Atina'ya girdiler. Atina'yı yağmaladılar da. Herkes. Yunanlar, Atinalılar kenti boşalttılar çünkü kendileri de kılıçtan geçirecek bir savaşçılarsa. O boş kenti Persler yağmaladılar ve şeylerini kırdılar. Atinalıların tanrılarını kırdılar. O Persler ışığa tapıyorlar ve ışık taşı toprağa tapılmasına şey yapmıyorlar. Hoşgörü göstermiyorlar. Öyle bir şeyleri var Zerdüşt dininin. Şimdi
aynı şekilde bunlar, Tevrat'ta da var zaten. O da gidiyor.
Bir şeye daha dikkat edin. Bu Hristiyanlık'ta da karşımıza çıkacak. Katolik ve Protestan ilişkisi ya da ayrımı konusunda. Katoliklikte mas ayna diye bir şey var. İsa'nın eti ve kanı ile ilgili. Evet. Yani şarabı içiyor, İsa'nın kanını içiyorum diyor. O mayasız ekmeği yiyor, İsa'nın bedenini yiyorum diyor. Bunlar da simgesel olarak kabul ediliyorlar doğal bilinç tarafından. Simgesel değil.
Son akşam
yani bu mas ayininde yapılan şey yeniden beden ve içilen kan şey değil, simgesel değil. Neden?
Zaten
şimdi şarap var orada. İstikrar şey gerçekten şarap. Ama orada o ayinde, mas ayinde bir faktör daha var. Rahibin aracılığı ve Katolik rahibi, rahibin karakteri bu ya da özel özgünlüğü bu. Katolik rahip kendi şeyiyle, gücüyle o şarabı ve ekmeği tözsel olarak dönüştürüyor. Yani sıradan ekmek ve sıradan şarap tanrısal bir karakter kazanıyor.
Teslisin üçüncü karakter.
Evet, bu şey değil, simgesel değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. İnceleyin kendinizi de. Yani gerçekten bu şey. Protestanlıkta reddedilen bir şey bu. Ve yani öyle bir tapınma, öyle bir ayin yok. Çok az sayıda protestan mezhep ya da
Baptistler de var.
Onlar evet uyguluyorlar ama onlar da şey yani olması gerekir ya da görünüşte olması gerekir. Çünkü protestanlığın bütününde şey yok. Yani zaten Martin Luther'in kendisi de onu belirtiyor ve o önemli. Yani bugün bir takım aptal protestanlar eğer hala şey yapıyorlarsa orada İsa'nın gerçek kanıyla, gerçek bedeniyle karşı karşıya olduklarını ve onları yediklerini ve içtiklerini düşünüyorlarsa onlara aptal protestan demek gerekir. Çünkü protestanların özünü anlamıyorlar. Yani o şeyi nereden inceleyebilirsiniz? Herhangi bir yerden. Martin Luther üzerine yazılan yazılardan ya da işte Mas ayiniyle ilgili bir de cennetin yerlerinin satılması ve günahların silinmesi konusu vardı biliyorsunuz. Evet. Para toplama. Indulgence diyorlar. Onun Türkçe bir karşılığı yok. Yani bir takım rahipler belge veriyorlar şeye, günahkar Hristiyanlara para karşılığında. O belge ya da o verilen para onlara şey sağlıyor, günahların bağışlanmasını ve öteki dünyada şey. Bu protestanlığın doğuşunda önemli şeyler bunlar, faktörler bunlar. Mas ayini ve o şey. Günahların silinmesi ve
son akşam yemeğine dayanıyor olay herhalde değil mi hocam?
İncil'in kendisi yani, değil mi?
Havarilerle beraber otururken İsa
evet.
Aranızdan birisi beni ihbar edecek diyor ve kim filan öyle bir şey nasıl düşünüyorsunuz üstad dedikleri zaman şimdi ben diyor uzatacağım o haini şeyi ihbar edecek kişiye ekmeğimi uzatacağım. Bu benim vücudum, bu da benim kanım diye sonunda evet. Şey oldu. Evet, öyle başlıyor.
Öyle başlıyor. Ve burada tabii onun şeyi var. O ayinin İsa'nın yaşamıyla bir belli bir bağlantısı var. Ama din kavramı açısından baktığımızda burada önemli olan şey duysal faktör ve ya da doğal faktör ve tinsel faktör arasındaki ilişki. Şimdi burada Hegel'den de yararlanabiliriz. Ama yani bunların kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu duysal ve tinsel faktörlerin karşılaştırılması. Onu yapalım mı? Yapalım. Ya ana konudan uzaklaşmayalım. Yani Hristiyanlık ve Roma dini arasındaki bağlantıyı irdeliyoruz. Ve bunu irdelemek için de aslında yine de o şeye girmemiz gerekiyor. Din, Tanrı, tinsellik, doğallık bu kavramları açarak ve bağlantılayarak dini anlayabiliriz. Din kavramını anlamadan Roma İmparatorluğu'nda doğuşunu anlamamız olanaksız. Yani o zaman başka bir şey anlayacağız. Din kavramını yerine başka bir, bozuk bir din tasarımını orada bulmaya, görmeye, çıkarsamaya çalışırsak ve yaparsak aslında bir yerde kendi kendimize biraz aldatmış olacağız. Yani şimdi din kavramı nedir? Yunanlara bakalım. Yunanlar dindar bir kültür değil mi? Yunan dini var, mitoloji. Yunanlar için gerçeklik, yani taptıkları nesnenin gerçek olması gerekir mi? En yüksek nesne olması gerekir mi? Tanrısalın en yüksek olması gerekir mi? Gerekir. Yunanlar için de bu böyle. Ama Yunanlar için tanrısal ya da en yüksek nesne ya da gerçeklik bir faktörle ya da doğal bir koşula bağlı. Yani insan biçimsel dedik. Yunanlar heykellerine tapıyorlardı. Ve orada Yunanlıların tanrılarının birinci özelliği güzellikti. Güzel olmalarıydı. Yani Yunan dini güzellik diniydi. Ve Yunan dini de güzellik diniydi. Şöyle bir şey diyebiliriz. Duysal'ın tanrısal için kazanabileceği, alabileceği en yüksek biçim güzelliktir. Eğer Tanrı duysal ise o zaman onun realize olması ya da en gerçek biçimi, güzelliğin gerçekten ulaşıldığı bir biçim ya da aşama olmalı. Ve Yunanlar o şeye ulaşıyorlardı. Duysal'ı tanrısallaştırmak, güzellik tanrısaldır denebilir mi? Yani buna karşı çıkmanın bir...
Tasavvufta da var.
Evet. Yani güzellik tanrısal...
Fiziksel güzellik.
Tabii ki güzellik bir... Estetik. Genel olarak orada fiziksel, bedensel güzellik denmiyor ama güzelliği bedensel... Güzellik, bedensel, bedensel güzellik ve tinsel güzellik arasında nasıl bir ilişki var? Bunlar ayrı mıdır? İki ayrı şey midir? Yoksa... Yani Yunan...
Ayrı olabilirdi. Bir de olabilir.
Ayrı olsa güzel evet. Güzel.
Ayrı olabilir mi? Yani tinsellikten ayrı bir bedensel güzellik.
Çizim, şekil olabilir mi?
Yani şey olabilir, altın oran açısından.
Evet.
Evet, bir tapınak. Ama tinin güzelliği. Çünkü Yunan tanrıları insan biçimini taşıyorlar ve oradaki güzellik şey değil, bir tapınağın güzelliği değil. Yani Parthenon'un güzelliği değil. Partino'nun güzelliği de bizi çarpıyor ve...
güzellik dışına vurmuş yani.
Ama Yunan şeyinde, tanrısında ya da tanrıçasında ortaya çıkan şey insan güzelliği, kendini gösteren şey tinin güzelliği. O yüzden din kavramına kabul ediyoruz şeyi. Yani Yunan dininde de ya da Yunan mitolojisinde de aslında özel olan şey tin. Özel olan faktör tin. Ama tin orada doğal biçime girmiş ya da duysal biçime girmiş. Güzellik biçimine.
Özelliği yok mu peki?
Narsisist kendine yönelik bir... Onu kullanmamıza bilmiyorum gerek olacak mı? Olmayacaksa kullanmayacağız. Şeyi görelim yani tini ve... Tini incelerken, tin kavramını incelerken şimdi inceleyeceğiz. Orada... Öyle bir narsisistik faktör var mı yok mu inceleyebiliriz, yoklayabiliriz. Yani şimdi tin'in karakteri şu an. Tin tek başına soyut olarak alındığında pek bir şey ifade etmiyor. Yani niye ifade etmiyor? Çünkü soyut olan hiçbir şey bir şey anlatmaz. Soyut olmak. Tin de tin olarak alındığında sadece soyutlama. Yapılması gereken şey tin'in kendini dışlaştırması. Tekrar geri dönüp somut olabilsin. Şimdi bu Hegel'in formülasyonunu az çok özetliyor. Ama vardı, iyi bir alıntı vardı. Belki ondan yararlanabilirim diye bakıyorum. Şimdi tin'in karakteri, yani tin kendini tin olarak bilemez. Genel olarak bilemez. Kendini ayıştırmak zorunda, tikelleştirmek zorunda ve o tikelleştirmede kendini bildiği zaman gerçek kavramını üretmiş oluyor. Buna burada bir şey var. Bir saniye. Buna daha sonra şey yapacağız. Tekrar döneceğiz. Görmedim o şeyi. Şimdi Yunan mitolojisinde Tanrı kavramı ya da gerçeklik kavramı duysal bir faktör içeriyor. Ondan kurtulması gerekir. Yahova şey değil, duysal değil. Yahova arı soyutlama, tam soyutlama. Yani şey gibi, Zerdüştü'nün ışığı gibi ve bütün fiziksel faktörlerden soyutlanmayı kabul ediyor ya da istiyor. Yani Yahova'da hiçbir şey yok, fiziksel faktör yok. İslam'ın tanrısında da var. O da tam soyutlama ve insanla bir insana benzer bir yanı yok ya da insanla bütünüyle ilişkisiz. Tam
efendinin de kölenin de tanrısı.
Evet. Burada önemli olan şey antropomorfizmin olmaması. Yahova'da ve yani Yahudiliğin ve İslam'ın tanrısında şey yok. Antropomorfizm yok. Şey de var. Hristiyanlık tanrısında var. Tam olarak insan var. Başka antropomorfizm başka nerede vardı? İnsan biçimlilik başka hangi inançlarda vardı? Lamalarda var. Mısır'da değil şeyde var.
Hayvan. Evet.
Hayvan. Adonis mitinde var. Adonis. Bir babanın erken olan erken ölen oğlu ve çok güzel bir oğul. Efendim?
Lamanizm'de.
Değil mi ama Tibet dininde Lamanizm. Orada Lamaların Lamalarda itiraz edeceğimiz şey şu. Yani böyle ard arda tanrıların olması, tanrıların ölmesi ve ard arda dizi olarak gelmeleri biraz şey değil. Bu kadar çok tanrının olması tek tanrıcılığa uyan bir şey değil. Orada tanrı gerçekten insan. İsa da insan. Yani şimdi Hristiyanlıktaki İsa'yı İsa bir mit değil Hristiyanlıkta. Hristiyanlık bakış açısından İsa var olan, yaşamış olan, edimsel bir varlık.
Şey de öyle. Babası tanrı olan bir varlığa ne kadar insan diyebiliriz?
Yok.
Yani
ama aynı zamanda da
şey, işte İsa'nın
iki yanı var. Hayır, iki özelliği var. Yani hem tanrı hem insan. Şimdi bunlar bize şey geliyor, tuhaf geliyor, tamam. Çünkü biz belki çok fazla pragmatik ve materyalistik bir kültürde yetiştik ve ona empatisini yapmak bile saçma ya da zor geliyor. Ama insan ve Tanrı arasındaki ilişki, Hegel şunları söylüyor. Tanrı'nın imgesinde yaratıldıktan sonra diye anlatılır, saltık hoşnutluğunu iyinin ve kötünün bilgisinin ağacından yiyerek yitirmiştir. İnsan Tanrı'nın imgesinde yaratılıyor. Bu İncil'de olan bir anlatım. İnsanın şu an insan Homo sapiens'in imgesi Tanrı'nın imgesiyle bir ve Hristiyanların şeyine göre dogmalarından birine göre ya da yapılan bir bu çıkarsamayı kim yapıyor? İnsanlar yapıyorlar. Yani insan Tanrı'nın imgesindedir demek aslında o Yunan antropomorfizmini doğrulamaktan başka bir şey değil. Evet. İnsan saltık güzelliktir demek. İnsan bedeni olanaklı en yüksek, en gerçek güzel biçimdir demek.
İslam'da da var
ama
aynı düşünce.
Olması normal çünkü İslam şunu olduğu gibi kabul ediyor. Bu İslam'da kapsanan bir şey. Yani gerçek bir Müslüman olmak için bunu da bilmek gerekir ve doğrulamak gerekir. Eski ayet ve yeni ayet. Değil mi? Yani Tevrat ve İncil ikisi bir arada. O yüzden İslam'da büyük terslikler. İslam'ın Hristiyanlıktan ayrılığı şeyde yatıyor. İsa'nın Tanrı. İnsan karakterinin yanında Tanrı karakterini reddetmesinde yatıyor. O yine materyalist ve modern bilince daha şey görünüyor, akıllı görünüyor. Yani insan Tanrı olabilir mi? Ya tabii, Muhammed doğru söylemiş diyor modern insan ya da materyalist insan. Ama burada tam tersi var Hristiyanlıkta. İnsan ve Tanrı'nın birliği var. Pek çok yerde var.
Yalnız tipik özellik, hani tarihsel süreç zaman ilerledikçe durumun soyuta doğru bir hani yönelişi.
Doğru ama doğadan uzaklaşma anlamında soyuta doğru, tine doğru yaklaşma anlamında. Doğadan uzaklaşma ve tine yaklaşma. Ama Tanrı arı tinselliktir diye bir önermeyi dikkate alırsak o zaman Tanrı ve insan ilişkisini anlayabiliriz.
Yani eğer konudan uzaklaşırsak.
Hayır, hayır. Tam tersine. Yani şu an konu bununla ilgili zaten. Hegel insanın kendisi Tanrı'nın kavramında kapsanır diyor. Şimdi burada en güzel pasajlar şeyde var. Sayfa 240'da var. Burada şimdi Türk Trinity o şey Hristiyanlığın üçlülük öğretisi. Bu önemli. Biraz okuyalım isterseniz. Çünkü gerçekten şey. Yani dikkat ederseniz hemen hiç okuma yapmıyoruz. Pek gerekmiyor gibi görünüyor ama burası şey. Okuyup biraz içine girmekte yarar var. Okuyalım. Öznenin ve Tanrı'nın özdeşliği zamanı dolunca dünyaya gelir. Öznenin ve Tanrı'nın özdeşliği. Bu özne, buradaki özne insan özne diye anlayacağız. Bu özdeşliğin bilinci Tanrı'nın gerçekliği içinde tanınmasıdır. Gerçekliği içinde tanınması Tanrı şimdi insan tin ise Tanrı da arı tinsellik ise aslında kavramsal bir birlik ya da tinsel bir birlik var zaten. Yani o insanın tin olma karakterini çizersek, silersek Tanrı'yı da duysallaştırırsak o zaman insan gerçekten Tanrı'dan uzaklaşacak. Apayrı. Ama insanın Tanrı ile olmasının ve olmamasının imlemlerini bence düşünmeliyiz. Yani insanın Tanrı'dan, Tanrı gerçeklik ise örneğin, gerçeklik aynı zamanda bilgiyi ilgilendiren bir şey. Ve insan gerçekliği bilemiyorsa, insan ve Tanrı arasında her zaman bir şey olacak, mesafe, bir uçurum olacak. Bu kantçılığın şeyi sonucu, kuşkuculuğun sonucu. Yani kuşkuculuk insana bilgiyi yatsıdığı için insan kesin ve kesin olarak değersiz bir varlık oluyor. Sınırlı çünkü. Bilgi yeteneğinden yoksun. Mantıksal olarak doğru ve tutarlı şeyler. Yani Kant'ın kendisinin de şeyi var, buna göndermeleri var. Ben diyor şey, inanca yer açabilmek için bilgiyi silmek, çizmek zorunda kaldım. Bu laf Kant'a ait. Laf diyorum çünkü laf yani. Söz demek biraz şey, uymuyor, yakışmıyor şeye. Bu kadar gereksiz bir şeye. Da inancın gerçeklikle ilişkisini düşünürsek, insanın inandığı nesnenin gerçek olmasını, olması gerektiğini düşünürsek ya da gerçek olmasının zorunlu olduğunu düşünürsek, o zaman insan ancak bildiği şeye inanmalıdır diyebiliriz. Ve inanç ve bilgi arasında tam bir çakışma isteriz. Çakışma mı?
Buluşma.
Buluşma. Tam bir birlik isteriz. Tertülyen diye birisi var. O saçmalıyor. Yani inanırım çünkü saçmadır diyor. İnancın özellikle irrasyonel olana yönelmesi gerekirmiş gibi konuşuyor. Aslında bu doğru değil. İnancın bilgiye eşlik etmesi gerekir. Ancak bilinen şeye inanılabilir ve eğer Tanrı'ya inanılıyorsa o Tanrı'nın bilinebilir olması gerekir. İnsandan gizli bir Tanrı'nın olmaması gerekir. Burada şeyde dinsel bilincin düzleminde onun mantığı içinde konuşuyoruz.
Ama bilgi varsa da inanca ihtiyaç yoktur ki sanki adam haklı gibi geldi bana.
Güzel. Yani o gerçekten incelenecek bir konu ve eğer bilgi inancı gereksizleştirir mi?
Şimdi ben desem ki yer çekimi kanunu ben inanıyorum desem, siz de bana dersiniz ki ister inan ister inanma yani evet. Bilinen bir şeye inansam ne fark eder, inanmasam ne fark eder?
Evet, ne diyeceğiz? Buna çözmemiz gerekiyor.
Bilgi gerçekliğin bilgisidir zaten.
Tabii.
Bilgi dediğimiz zaman.
Yani bilgiye inanmak aslında şey, gereksiz ve hatta kuşkulu görünüyor. Yani istenmeyen bir şey gibi görünüyor. Çünkü inanç o zaman bilgiyi sınamayı da şey yapar, olanaksızlaştırır ve dogmatizme götürebilir.
İşte,
nasıl çözeceğiz? Ama aynı zamanda da Tanrı'ya inanç söz konusu olduğunda, Tanrı'ya inanç söz konusu olduğunda Tanrı'nın bilinemeyeceğini söylemek o ikisi bağdaşmıyor. Bağdaşıyor mu? Bilinemeyen bir Tanrı'ya inanç olabilir mi?
Evet. Zaten o yüzden gerçeğin inanç oluyor. Olması. Yani bilinen böyle hani bizzat görüştüğümüz yani tam net algılayabildiğimiz bir şey olsa inanca ihtiyaç olmaz. O yüzden Tanrı'ya inanca ihtiyaç.
O zaman şeyde, aynı şeye düştük.
Tamam buna şey yapalım, formüle edelim ve İnanıyorum. Ne yapacağımızı aslında düşünelim. Yani
kırmış onu. Yani kutsal kitapla
evet.
Hani çünkü başka bir şey yok. Hani
ama kutsal kitapta o kadar çok zırva var ki ona bilgi demem neresi olanaksız.
İşte o uzun süredir
yazıyor diye
bilgi olarak olacak. Zaten.
Yani birisi yani, şimdi...
Hayır, kabul edelim diye söylemedim. Objektif bir şekilde olan şeyi söyledim sadece. Yani durumun kendisini evet. Tarifini yaptım. Hani burada bir taraf değil mi yani?
Bu problemi ben de çözemedim henüz yani.
Ama inanç bilgiye giderken başlangıçta bir başlangıç aşaması. İnanç olarak başlayan
evet.
Bir kadın, tamam. Bir insanı yavaş yavaş bilgi haline getiriyor.
Yani Pisagor teoremini bilgiye yani dönüştürmeden önce inanıyor muyuz ona?
Olabilir de olmayabilir de. Yani şimdi fizikçi önce hani bir şeye inanır ve bir noktaya varır. Hani zaten inanmıştır. Onu gerçekler teoremini ispatlar. Ama rotasında hiç inanmadığı bambaşka bir şey bulup onu da ispatlayabilir. Yani i̇şte, onun ön koşulda doğru. Değil.
Güneş neden doğudan doğup batıdan batar biliyor musunuz? Kur'an'da mesela o Tanrı böyle istediği için. Neden gece gündüz var biliyor musunuz? Çünkü gündüzleri çalışmak, geceleri de dinlenmek için vardır. Tanrı böyle yapmıştır. Senin için
de. Tanrı Antarktika'yı düşünmüş
yani,
ama şey
yapmamış. Hani
doğrulanmış gerçek
inanç. Buradan nereye var? Nasıl?
Doğrulanmış gerçek inanç bilgidir.
Şimdi insan bunu bir bilgi olarak kabul ediyor.
Evet.
Ediyor.
Hangisine?
İşte söylediğin şeyleri.
Yani gecenin dinlenmek için, gündüzün çalışmak için yaratılmış oldu. Bu teleolojik bir şey, yargı. Yani çünkü önceden amaçlanan bir şey var burada Tanrı'nın ama her teleolojik yargı da şey diyemez. Yani,
yani biz kabul edelim etmeyelim.
İnsan niye beş parmağı var?
Milyarlarca insan buna inanıyor. Şimdi ben bunun niye böyle bunu anlamaya çalışıyorum.
Tamam.
Yani bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını ispatlamaya çalışmıyorum.
İnsanların inanabilecekleri bir şey, doğru. Yani insanlar şeye inanıyorlar, yataktan inerken sağ ayağını önce at. Buna inanıyorlar ya. Vereceğiz mi? Aslında yazıyormuş. Neden biri? Evet.
Kim?
Ataşmış.
Aslında konu şeyden başlıyor. Yani insanın Tanrı'ya mı ihtiyacı var önce yoksa inanmaya mı ihtiyacı var? Bence
yani insanın gerçeğe inancı var. Gerçeğe inan. Gerçeğe gereksinimi var. Yani Romalıların da, Yahudilerin de, herkesin aslında
Peki neden var olduğuna dair, yani sizin bugünkü varlığınızın gerçekliğine dair, hani burada herhangi bir kişi cevap verebilir mi bana? Varlığınızı, borçlu olduğunuz gerçekliği ifade edebilir misiniz?
Tanrı neden, değilse, neden? Tanrı değilse, yani Tanrı yanıtını ver.
Yani gerçek bir ihtiyacımız var, evet.
Niçin varım dendiği zaman dinsel bilinç buna diyor ki Tanrı beni var etti ya da Tanrı istediği için varım. Böyle bir yanıt geliyor.
Ya da işte ya da gerçek hani formülize edilebilir bir şeyse bu. Hani bunu açıklayalım o zaman.
Evet. Tamam. Devam edin açıklamaya. Yani nasıl açıklayacağız? Yani, gerçek bilgi ve inanç ve gerçeklik arasındaki bağlantı ve din var burada, bilim var. Yani,
özellikle reddeden arkadaşlar konuyu.
Hayır, reddetme ya da doğrulamadan çok ilgilenme önemli.
Dolayısız olarak başlatamayız
bir şey yani.
Evet. Bütün olay oradan kaynaklanıyor.
Nereden kaynaklanıyor anlamadım, dolayısız.
Yani bir şeyin ilk nedeni ararken dolayısız bir şeyle başlatırsak...
Kamerayı şey yapabiliyor muyuz?
Dolayısız da başlayan bir bilim güç olur. Yani herhangi bir belirlenimle, bir tasarımla bir şeyi başlatmak...
Evet.
Bilim olmaz o zaman yani.
Bilim ne zaman olur? Tanıtlama yapıldığı zaman bilim ya da bilgi ortaya çıkar diyoruz. Ve şimdi hatta şeyler var. Felsefeciler var. Tanrı'nın varoluşunu tanıtlamaya çalışıyorlar ve o konuda bir takım tanıtlamalar da üretiyorlar. Yani o da şey demektir. İnancı bilgiyle desteklemek ya da bilgiyle örtüştürmek. Öyle bir istek var insanlarda. Rasyonalistler eğer dini terk etmiyorlarsa o zaman Tanrı'nın varlığını ya da varoluşunu tanıtlama gereksinimini duyuyorlar. Descartes ve başkaları, değil mi? O tür şeyler var bunların. Tanrı'nın varoluşuyla ilgili tanıtlamalar. Varlık bilimsel tanıtlama, teleolojik tanıtlama vesaire. Yani burada inanç söz konusu şimdi bizim Roma tarihini incelememiz açısından ama İnancın bilgiyle ilişkisini de incelememiz ya da o bağlantıyı bir kurma yoklamamız gerekiyor. Onu yapmaya çalışıyoruz.
Skolastik felsefe bunun üzerine değil miydi zaten?
Skolastik felsefede temel kavramı şu. İncil doğrudur, felsefe o doğruluğu göstermeye hizmet etmelidir.
Evet işte. Yani.
Dolayısıyla orada usun özgürlüğü çiziliyor. Us kendine tamamen dogmaların hizmetine veriyor ve o o yüzden felsefe değil. Yani görmüşler felsefe, gerçekte bilimsel bir merak falan değil. Yani dinden kopamayan, inançtan kopamayan bilinçler yine de rasyonel olmayı istiyorlarsa, mesela Thomas Aquinas falan onlar böyle, o zaman onlar uslarını, dogmaların bir yerde aklanmasına kullanmaya başlıyorlar. Yani skolastizmin, İslam'da da o var.
Şimdi şu anda Fethullahçıların bütün yaptığı şeyler.
Olabilir. Yani o skolastizmden daha başka bir şey yaratmıyor ve skolastizm hiçbir şeye götürmüyor. Yoruluyorlar boşuna yani bir şey, onu görebilmeleri gerekir. Yani onu köleci duygularla yapıyorlar bence. Özgürlükten değil, kölelikten yapıyorlar. Ve eğer şu konuşmaları dinleyip bir şeyler öğrenirlerse bence çok iyi olur. Yani çünkü skolastik bilinç de kendinde o da homo sapiens, o da özgür düşünebilir ve Eğer zaten gerçeklik verilirse, din tarafından ya da peygamberler tarafından verilirse, hususun ona doğrulayıp doğrulamamasının hiçbir önemi yok. Yani insanlar Tanrı'ya inanıyorlar ve o inancı kendilerinde geliştirmek için Tanrı'nın varoluşunun tanıklarını beklemek zorunda değildiler. Tanrı'nın varoluşu tanıklanmadan önce de inanıyorlardı. Skolastizm şimdi inancın insanın irrasyonelden rasyonele dönmesi ya da gerçek dışından gerçeğe dönmesi nasıl olanaklı oluyor? Belki de bu şey zor olan soru bu. Yani plastiği bilimin alanına yeniden kazandırabilmek böyle bir problem değil ama çözülebilecek bir problem. Ve o zaman onun kendisi de kurtulmuş olur.
Denize evet. Girmesi gerekiyor hocam. İlk önce yüzmeyi öğrenmek için karada kitapta da geçiyor o cümle.
Evet. Şimdi isterseniz ona verelim. Fethullahçılara da şey.
Yap dışı ara.
Dinliyorlar.